Ayrım 22.
Daha sonra bir heyet oluşturulmuş ve çeşitli vekiller tayin olmuştu. Sonuncu vekillerin arasına yalnız Viyanalı Katolik aileler değil, iki Yahudi hayırsever aile olan Gomper Zes ve Altmanlar da katılmıştı. Bu, o güne kadar alışılmamış bir durumdu. 1860 yılında açılan hastane, öncelikle varlıklı ailelerin hizmetine sunulsa da 40 yatağın 6 tanesi yoksul ama temiz hastalara ayrılmıştı. Hastane kayıtlarında Altman ailesini temsil eden Brüer, işte bu 6 yataktan bir tanesini Nietzsche'ye ayırdı. Brüer'in Luzon'daki etkisi, heyet üyesi olmasının da ötesinde bir güce sahipti. Aynı zamanda hastane müdürünün ve yönetim kurulundaki birkaç kişinin de özel doktoruydu. Brüer ve hastası kliniğe girdiklerinde çok özel bir muamele ile karşılandılar. Tüm resmi kayıt formaliteleri bir yana bırakıldı. Müdür ve başhemşire şahsen ilgilenerek boş odaları gezdirmek üzere onlara katıldılar. "Çok karanlık," dedi Brüer ilk odayı görünce. "Hörmüller'in rahatça okuyup yazabilmesi için bol ışığa ihtiyacı var. Güney kanadına bir bakalım." İkinci oda küçük ama aydınlıktı. Nietzsche atıldı. "Burası iyi, oldukça da aydınlık." Ama Brüer, Nietzsche'nin kararını hükümsüz kılmakta gecikmedi. "Çok küçük ve havasız. Başka hangi odalar var?" Nietzsche, üçüncü odayı da beğenmişti. "Evet, bu kesinlikle uygun." Ama Brüer yine memnun kalmamıştı. "Çok ayak altı, çok gürültü var. Hemşire masasından daha uzak bir yerde oda yok mu?" Bir sonraki odaya girdiklerinde Nietzsche, Brüer'in fikrini söylemesini beklemeden çantasını dolaba koydu. Ayakkabılarını çıkarıp yatağa uzandı. Brüer de üçüncü kattaki şömineli ve nefis bahçe manzaralı bu köşedeki aydınlık ve havadar odayı beğendiği için itiraz etmedi. Hafifçe yıpranmış, soluk pembe ve mavi renkli İsfahan halısı iki erkeği de hayran bırakmıştı. Bu soylu halının Luzon Köşkü'nün mutlu ve varlıklı günlerinden kalma olduğu belliydi. Brüer'in odaya bir yazı masası, masa için gaz lambası ve rahat bir sandalye getirilmesi için ricada bulunması üzerine Nietzsche, başını sallayarak memnuniyetini iletti. Yalnız kalır kalmaz Nietzsche, son nöbetten sonra fazla çabuk ayağa kalktığını, kendisini çok yorgun hissettiğini ve baş ağrılarının gelmek üzere olduğunu hissettiğini söyledi. Brüer'in 24 saat boyunca hiçbir şey yapmadan yatarak dinlenmesi önerisini itirazsız kabul etti. Koridora çıkan Brüer, hemşire masasına giderek kullanılacak ilaçları bildirdi. Ağrı için kolkisin, uyuması için kloral hidrat. Kloralle bağımlılığı fazla olan Nietzsche'nin bundan kopması haftalar alacaktı. Brüer vedalaşmak üzere Nietzsche'nin odasına uğradığında Nietzsche başını yastığından kaldırdı ve yatağının kenarında duran bardağı eline alarak Brüer'e kadeh kaldırdı. "Projemizin yarın resmi olarak başlamasına." Kısa bir dinlenmeden sonra günün geri kalanında felsefi müzakerelerimiz için bir strateji belirleme çalışmasına gireceğim. Auf Wiedersehen, Dr. Brüer. Strateji. Arabasıyla eve dönmekte olan Brüer, "Benim de bir strateji hazırlama zamanım geldi," diye düşündü. Nietzsche'yi tuzağa düşürmek için o kadar uğraşmıştı ki, şu anda Luzon Kliniği 13 numaralı odada yatmakta olan avıyla bundan sonra nasıl baş edeceğini hiç düşünmemişti. Araba tıkır tıkır sallanarak yoluna devam ederken, Brüer de kendi stratejisine konsantre olmaya çalıştı. Bu çok karmaşık bir iş olacaktı. Hiçbir örneği yoktu. Daha önce hiç yapılmamış bir şeydi. Tamamen yepyeni bir tedavi prosedürü geliştirmesi gerekiyordu. Bunu en iyisi Sig'le konuşmalıydı. Bu tam onun seveceği türden bir işti. Breuer, Fishman'a hastanede durup Dr. Freud'u bulmasını söyledi. Yetenekli genç doktor, Freud'un çalışıp tıp kariyerine hazırlandığı Allgemeine Krankenhaus, Viyana Hastanesi, şehir içinde şehir sayılırdı. 2000 hastayı barındıran yapı, bir düzine dörtgen binadan oluşuyordu. Her bina ayrı bir bölümdü. Her birinin kendi bahçesi vardı ve duvarlarla çevrelenmişti. Yer altından giden çeşitli tüneller aracılığıyla dörtgen binalar birbirine bağlanıyordu. Yapıların tamamı 4 metre yüksekliğindeki duvarlarla dış dünyadan ayrılmıştı. Bu labirentin sırlarını uzun süreden beri iyi tanıyan Fishman, Freud'u hastane nöbetinde bulunduğu yerden getirmeye koştu. Birkaç dakika sonra döndüğünde yalnızdı. Doktor Freud burada değil. Doktor Hauser onun bir saat önce Stammlokale'ye gittiğini söyledi, dedi. Freud'un sık sık uğradığı Franzens kavşağındaki kafe. Kafe Landmann. Hastaneden yalnızca birkaç sokak ötedeydi. Breuer, Freud'u orada tek başına oturmuş, kahvesini içip Fransızca bir edebiyat dergisi okurken buldu. Kafa Landmann, doktorların, pratisyenlerin ve tıp öğrencilerinin sık sık uğradığı bir yerdi. Breuer'in gittiği kafe, Grand Stadel kadar seçkin bir yer olmasa da 80'den fazla dergiye abone olan bir kafeydi. Bu da Viyana'daki diğer bütün kafelerin abone olduğu dergi sayısından fazlaydı. Sig, gel Demel'a uğrayıp birer pasta yiyelim. O migrenli profesör hakkında sana söylemek istediğim çok ilginç şeyler var. Freud'un paltosunu giymesi birkaç saniye almıştı. Viyana'nın bu ünlü pastanesini çok sevmesine karşın ancak başka birinin konuğu olarak gidebilecek kadar az kazanıyordu. 10 dakika sonra sessiz bir köşedeki masaya oturmuşlardı bile. Breuer, iki kahve, kendisi için çikolatalı turta ve Freud için limonlu turta mit schlag ısmarladı. Freud, pastasını o kadar çabuk bitirmişti ki Breuer, dostundan gidip 3 katlı pasta tezgahından başka bir şey daha seçmesini istedi. Freud, çikolata kremalı milföyünü ve ikinci kahvesini bitirdikten sonra iki adam karşılıklı birer puro yaktılar. Breuer, son konuşmalarından bu yana Herr Müller'le arasında olup bitenleri bütün ayrıntılarıyla anlattı. Profesörün psikolojik tedaviyi reddetmesini, öfkeyle gidişini, gece yarısı tutan migrenini, aşırı doz almasına rağmen tuhaf bir bilinç hali gösterdiğini, yardım isteyen ince, zayıf bir sesi ve sonunda o sabah Breuer'in muayenehanesinde yaptıkları şaşırtıcı pazarlığı. Breuer hikayesini anlatırken Freud büyük bir ilgiyle ona bakıyordu. Breuer bu bakışı tanırdı. Bu onun tümünü kaydet bakışıydı. Dinlerken yalnızca düşünüp kafasına yerleştirmiyor, aynı zamanda onları uzun vadeli hafıza bölümüne kaydediyordu. 6 ay sonra bu konuşmalarını harfi harfine tekrarlayabilirdi. Breuer son teklifini anlattığı zaman Freud'un tavrı birden değişti. Joseph, ne önerdim dedin? Yani sen Herr Müller'in migrenini, o da senin ümitsizliğini mi tedavi edecek? Ciddi olamazsın. Ne demek bu şimdi? Sig, İnan bana, tek yolu buydu. Başka bir yola başvursaydım, vın, doğru Basil trenindeydi. Hazırladığımız o mükemmel stratejiyi hatırlıyor musun? Hani onu ikna edip, yaşamındaki stresi araştırıp azaltacaktık. Adam dakikalarca bu stresin faydalarını anlatarak söylediklerimi çürüttü. Strese methiyeler düzdü. Onu öldürmeyen şeyin gücünü artıracağını söyledi. Onu dinledikçe ve yazdıkları hakkında düşündükçe onun kendini bir doktor yerine koyduğuna ikna oldum. Birinin doktoru değil, tüm kültürümüzün doktoru. Böylece, dedi Freud, tek bir numuneden, yani senden başlayarak Batı uygarlığını iyileştirmeye başlamasını teklif ederek onu tuzağa düşürdün, öyle mi? Bu doğru, Sik. Ama önce o beni tuzağa düşürdü. Ya da senin iddia ettiğin, hepimizin içinde yaşayan o küçük yaratığın yardım et, yardım et diye yakarışları beni tuzağa düşürdü. İşte bu aşamada Sig, zihnimizin bilinç dışı bir bölümü olduğu fikrine neredeyse inanmaya başladım. Freud, Breuer'e gülümsedi ve prosundan derin bir nefes aldı. Evet, artık onu tuzağa düşürdüğüne göre şimdi ne yapacaksın? Yapmamız gereken ilk şey Sig, bu tuzak sözcüğünden kurtulmak. Eckhart Müller'i tuzağa düşürmek fikri çok uygunsuz kaçıyor. Bir tonluk bir gorili kelebek ağıyla yakalamak gibi bir şey bu. Freud'un gülümsemesi daha da arttı. Evet, tuzak sözcüğünü kullanmayalım. Yalnızca onu kliniğe soktun ve her gün görmeye gideceksin diyelim. Şimdiki stratejin nedir? Kuşkusuz o profesör bugünden başlayarak seni ümitsizliğinden kurtarmanın stratejilerini aramaya başlayacaktır. Evet, o da aynen böyle söyledi. Şu anda eminim bu konuda çalışıyordur. Bu yüzden benim de bir plan yapmam gerekiyor. Bu konuda bana yardımcı olacağını umuyorum. Tam olarak düşünemedim. Ama bu sade bir strateji olacak. Şöyle, bana yardımcı olduğuna onu ikna etmek zorundayım. Bu arada yavaşça, sezdirmeden rolleri değişip yine onun hasta, benim doktor olduğum konuma getirmem gerek. Çok doğru, diyerek ona katıldı Freud. Tam olarak yapılması gereken de bu. Breuer, Freud'un tam bir netlik olmayan durumlarda bile her zaman kendinden emin görünme yeteneğine hayret ediyordu. Freud devam etti. Senin ümitsizlik doktorun olacağını düşünüyor. Bu düşüncesini haklı çıkarmalısın. Şimdi plan yapalım. Her seferinde bir adım. İlk aşamada onu ümitsiz bir durumda olduğuna inandırmalısın. Şimdi bu aşamayı planlayalım. Hangi konudan söz edeceksin ona? Bunda bir sorun yok, Sig. Konuşacak çok şey bulurum. Ama Joseph, bunları gerçekten inanılır hale nasıl getireceksin? Breuer tereddüt etti. Neyin ne kadarını anlatacağına karar veremedi. Yine de şöyle karşılık verdi. Kolay, Sig. Bütün yapacağım ona hakikati anlatmak. Freud hayretle Breuer'e bakıyordu. Hakikati mi? Ne demek istiyorsun Joseph? Sen ümitsiz biri değilsin. Her şeye sahipsin. Viyana'daki bütün doktorlar sana gıpta ediyor. Bütün Avrupa yaptıklarını alkışlıyor. Birçok öğrenci, bu yetenekli genç doktor Freud gibi, senin ağzından çıkan her söze tapıyor. Araştırmaların son derece önemli. Karın, imparatorluğun en güzel, en hassas kadını. Ne ümitsizliği, Joseph. Bütün nimetleriyle yaşamının doruğunda yaşıyorsun sen. Breuer, elini Freud'un eli üzerine koydu. Yaşamın doruğu, tam üstüne bastın Sig. Hayat merdiveninin doruğuna çıktık. İşte asıl problem şimdi başlıyor. Bunun bir de inişi var. Bu doruktan baktığımda geri kalan bütün yaşamımı görebiliyorum. Ve bu manzara hoşuma gitmiyor. Gördüklerim yalnızca yaşlanma, çökme, babalık yapma, büyük babalık yapma. Ama Joseph, Freud'un bakışlarındaki panik çok açıktı. Nasıl böyle konuşabilirsin? Ben bu tepede başarı görüyorum. İniş değil, emniyet görüyorum. Fizyoloji konusundaki iki büyük keşfinle adının ebedileştiğini görüyorum. Breuer gözlerini kırpıştırdı. Bütün yaşamını sırf istemediği bir ödül uğruna yaşamış olmanın nasıl bir şey olduğunu ona nasıl kabul ettirebilirdi? Hayır, bunu kendine saklamalıydı. Bu, gençlere anlatılabilecek şeylerden değildi. Şöyle ifade edeyim Sig. İnsan 40'ındayken 25'inde anlayamayacağı şeyleri hisseder. 26. Üstelik de bitirmek üzereyim. Breuer güldü. Bağışla Sig. Sana büyüklük taslamak istemiyorum. Ama Hör Müller ile tartışabileceğim pek çok özel şey olabileceğini anla yeter. Örneğin, problemli bir evliliğim var. Ve bu problemleri seninle paylaşmamayı tercih ediyorum. Böylece senin de Matilde'den saklaman gereken bir şey olmaz. Ve paylaştığınız dostluğu bozmamış olursunuz. Bana inan, Hör Müller'e anlatacak çok şey bulurum. Ve çoğu gerçeğe dayanacağı için onu inandırmakta da zorluk çekmem. Asıl beni endişelendiren ikinci aşama. Yani kendi ümitsizliği için sana başvurma zamanı geldiğinde ne olacak, öyle mi? Breuer evet anlamında başını salladı. Söylesene bana Joseph. Diyelim ki istediğin herhangi bir tarzı seçebilecek durumdasın. Ne olmasını isterdin? İki insanın birbirine önerebileceği şey ne olabilirdi? Bu çok iyi. Bana ilham veriyorsun. Bu konuda mükemmelsin Sig. Breuer bir iki dakika düşündü. Hastam erkek de olsa ve her ne kadar isterik olmasa da sanırım Berta ile yaptığımın aynısını onunla da yapardım. Baca temizleme mi? Evet, bana her şeyi açıkça anlatması gerek. Anlatınca açılabileceğine, konuşarak bazı yüklerin atılabileceğine inanıyorum. Katoliklere bir bak. Papazlar yüzyıllardır günah çıkararak insanları rahatlatabiliyorlar. Acaba, dedi Freud, bu rahatlama o yükün ağırlığından kurtulmaktan mı, yoksa ilahi bağışlamaya inanmaktan mı geliyor? Agnostik Katolik hastalarımın çoğu, günah çıkarmanın kendilerine iyi geldiğine inanıyor. Yıllar önce ben de sık sık bir dostuma her şeyimi anlatarak ne kadar rahatladığımı bilirim. Ya sen Sig, sen hiç itirafta bulunarak rahatladın mı? Birine kendini tamamen açtığın oldu mu hiç? Tabii, nişanlıma. Marta'ya her gün yazarım. Haydi Sig. Breuer güldü ve elini dostunun omzuna koydu. Marta'ya, hem de özellikle Marta'ya söyleyemeyeceğin şeyler vardır mutlaka. Yok Joseph, ben ona her şeyi anlatırım. Anlatamayacağım ne olabilir ki? Bir kadına aşık olduğunda senin yalnızca iyi yönlerini görmesini istersin. Doğal olarak kendinle ilgili bazı şeyleri saklarsın. Yani seni kötü gösterebilecek şeyleri. Cinsel isteklerini örneğin. Breuer, Freud'un kıpkırmızı kesildiğini gözden kaçırmadı. Freud ile Breuer daha önce böyle bir konuya hiç girmemişlerdi. Freud ise muhtemelen daha önce hiç kimseyle böyle bir konuya girmemişti. Ama benim cinsel isteklerim yalnızca Marta'ya yönelik. Başka hiçbir kadın ilgimi çekmiyor. Marta'dan önce, diyelim o zaman. Marta'dan öncesi yok ki. O, benim istediğim ilk kadın. Ama Sig, mutlaka başkaları da olmuştur. Viyana'daki her tıp öğrencisinin bir Süsmagden'i vardır. Genç şinitzellerin her hafta bir yenisiyle çıktığını söylüyorlar. İşte Mart ayı da dünyanın bu bölümünden korumak istiyorum. Şinitzler herkesin bildiği gibi ahlaksız bir çapkın. Böyle sefih bir yaşam benim ilgimi çekmiyor. Buna ayıracak zamanım da yok. Param da. Aldığım her florini kitap için harcamam gerek. En iyisi bu konuyu kapatmalı diye düşündü Breuer. Yine de önemli bir şey öğrenmiş oldum. Freud'la paylaşacak şeylerin belli bir sınırı var. Sig, konuyu saptırdım. 5 dakika geriye gidelim. Bana ne olmasını istediğimi sormuştun. Hörmüller'in ümitsizliği hakkında konuşmasını isterdim. Beni günah çıkartacağı bir papaz olarak görmesini umuyorum. Belki yalnız başına bu da onu iyileştirebilir ve insanların arasına döndürebilir. Şimdiye kadar tanıdığım en yalnız canlı o. Bugüne kadar herhangi bir kimseye açıldığını hiç sanmıyorum. Ama ona ihanet edenler olduğunu söylemiştin. Kuşkusuz birilerine inandı ve kendini onlara açtı. Yoksa ortaya ihanet diye bir şey çıkmazdı. Evet, haklısın. İhanetin onun için büyük bir önemi var. İşin aslı, benim prosedürümün de ana ilkesi, belki de temelindeki ilke de bu olmalı. Primum non nocere, zarar verme. Olur da senin ihanetin diye yorumlayabileceği bir şey yapma. Breuer söylediği sözler üzerine 1-2 dakika düşündükten sonra ekledi. Sig, bütün hastalarıma hep bu şekilde davrandığımı bilirsin. Bu yüzden Hörmüller ile aramda bu konuda bir sorun olmasını istemem. Ama geçmişimizde ona karşı yaptığım bir ikiyüzlülük var. İhanet olarak bunu görebilir. Ancak olanları artık değiştiremem. Keşke ona her şeyi anlatıp kendimi temize çıkarabilsem.